Ayrım 34, Vulcan'ın yaratılışı, Jack Dubrul, sayfa 305. Mercer paramparça olan kapıdan geçerek mutfağa koştu. Yerde bir mezbahadan daha çok kan vardı. Kızıl lekeler duvarları boyamış, havaya uçmuş bir pencerenin altında düşmüş iki cesedin altında da göller oluşturmuştu. Seal'lar işlerini kesinlikle biliyorlardı. Mercer yemek odasına dönerek dikkatle diğer çıkış kapısını hafifçe itti. Kapının arkasındaki oda leş gibi is kokuyordu. Birkaç parçadan oluşmuş büyük deri kanepenin arkasına yerleştirilmiş ve artık mahvolmuş televizyondan çıkan alevler tavanı yalıyordu. Kenji'nin adamlarından biri yattığı yerde halsizce silahını doğrultmaya çabaladı. Ancak adamın sol omzundan büyük bir parça kopmuştu ve yarasından oluk gibi kan akıyordu. Mercer serin kanlılıkla adamın nefret dolu gözlerinin arasına ateş etti. Gündelik yemek odasındaki diğer Koreli zaten ölmüştü. Mercer şarjör değiştirirken birkaç kere derin nefes aldı. Saatine baktığında arka bahçedeki palmiyeden atlayıp koşmaya başladığından beri sadece 6 dakika geçmiş olduğunu görerek şaşırdı. Damarlarında çağıldayan adrenalin sanki 6 saat olmuş gibi hissetmesine yol açmıştı. Buna rağmen her an birer film karesi misali beynine kazınmıştı. Dışarıdaki çatışmalar giderek hafifliyordu. Ya Seal'ların sayıları azalıyordu ya da muhafızların. Mercer'ın bunu bilebilmesi olanaksızdı. Yemek odasının ötesinde kalan geniş ve pencerelerin sıralanmış olduğu galeri evin kuzey kanadı boyunca uzayıp gidiyordu. Seal'lar açtıkları ateşle Mercer'ın sağında kalan vasis taslı pencerelerin camlarını kırmış oldukları için hava dumansızdı. Pencerelerin karşısındaki çift kanatlı kapılar öbür odalara açılıyordu. Kitaplarla dolu bir kütüphaneye, ipek perdeli bir bilardo odasına ve yüzyılın başlarında inşa edilen evin o dönemlerde muhtemelen müzik odası olarak kullanılan ancak şimdi küçük bir sinema salonuna dönüştürülmüş odasına. Galerinin üzerindeki son kapı Kenji'nin çalışma odasının kapısıydı. Mercer önünden geçtiği her odayı kontrol ederek gizlice dehlizden geçti. Çalışma odasının hemen öncesindeki kapı açıktı ve Mercer kapıya yaklaşırken bir ayak inanılmaz güçle ona bir tekme attı. MP5 tetik korkuluğunda duran sağ işaret parmağının etinin bir kısmını yırtarak elinden uçtu. Mercer'ın karşılık verecek zaman bulmasına kalmadan bir yumruk kalbinin hemen altına isabet etti. Mercer'ın soluğu hırıltıyla boşalırken nefesi kesildi. Sendeleyerek birkaç adım geriledi, kaburgalarını ovuşturdu. Siyah bir gi giymiş, dipnot gi, judo yaparken giyilen bol genellikle beyaz kıyafet. Siyah bir gi giymiş ve yalın ayak olan Kenji koridora çıktı. İşine burnunu sokan batılıya dik dik bakarken kara gözleri katışıksız bir nefretle parlıyordu. ''Kim olduğunu bilmiyorum ama yaptıkların yüzünden seni öldürmekten büyük bir keyif alacağım.'' Sesi derinlerde bir yerden normal insanların ruhlarını koruyan boşluğun bulunduğu yerden yankılanıyordu. Kenji'de ruh denilen şey yoktu. Mercer tabancasını çekmeye çabaladı ama Kenji hızlı adımlarla göz açıp kapayıncaya kadar aralarındaki mesafeyi almıştı. Ayağı bir engerek yılanının dilinin süratiyle hızla sessizce uzandı ve Beretta dönerek giderken Mercer'ın sağ baş parmağı uyuştu. Kenji ondan neredeyse 20 yaş büyük olmasına rağmen Mercer'ın onu alt edebilmek gibi bir umudu yoktu. Geçtiğimiz hafta bu denli hırpalanmamış olsaydı dahi Kenji onu sakin sakin parçalara ayırırdı. Kenji nasırlaşmış ayağını Mercer'ın kaburgalarına yerleştirirken hafifçe gülümseyerek ''Sen de Kerikov'un ayak işlerine bakan çocuklardan biri misin?'' diye sordu. Duvarın dibine yığılan Mercer, ayaklarının üzerinde doğrulabilmek için pürüzlü sıvaya yapıştı. Göğsüne beyzbol sopasıyla vurulmuştu sanki. Zorlukla nefes alarak ''Sen neden bahsediyorsun?'' dedi. Mercer'ın midesine inen bir yumruk onu Kenji'nin dizine doğru iki büklüm etti ve diz yukarı kalkarak Mercer'ın yüzüne oturdu. Mercer kaldırım taşlarıyla kaplanmış zemine sere serpe yayılırken Kenji hızla döndü. Seni o katillerle birlikte Ohnişi'nin evine Kerikol mu yolladı? Mercer acı içinde burnundan ve ağzından akan kanlara karışan ekşi safrayı kusmaya çalıştı. Kenji'nin soruları onu aldığı gaddar darbeler kadar şaşırtmıştı. Yumruklar ve tekmelerden serseme dönmüş olduğu için doğru duyup duymadığından emin değildi. Ben senin Rus müttefiklerinle beraber değilim. Kenji yine bir tekme savurdu ama Mercer bu defa bir koluyla onun handisini savuşturmayı başardı. Kenji'nin hareketi nedeniyle dengesini kaybetmiş olması Mercer'a ayağa kalkması için değerli saniyeler kazandırdı. Kenji ağır adımlarla onun etrafında dönerken Mercer sıktığı dişlerinin arasında ''Rus müttefiklerin neredeler bu arada?'' diye sordu. Kenji alaycı bir kahkaha attı. ''Oh dişi kadar ölüler!'' Mercer'a kombine bir yumruk attı. İlki Mercer'ın kafasına isabet etti, diğeri ise iki kaburgasını daha kırdı. Mercer çektiği acıya rağmen bir kontra vurmayı başardı. Ancak yumruğu Kenji'nin kaslı boğazında sadece sekmiş gibiydi. Ruslar da Ohnişi gibi yararlanılmaları gereken birer piyondu. Benim ve gerçek müttefiklerim tarafından ıskartaya çıkarıldılar. Mercer biraz anlayarak Koreliler mi diye ırıldadı. İvan Kerikov'la Ohnişi'ye karşı çifte ihanetim için beni aylardır destekliyorlardı. Mercer ağzını kocaman açarak havayı emercesine içine çekerken Kenji'nin nefesi sıklaşmamıştı bile. Biz Ohnişi ile Kerikov'un umutsuz darbelerini tetikleyerek Amerika'nın ilgisini Volkan'dan ve onun mineral zenginliğinden başka bir yöne kaydırdık. Darbe Kerikov için sonuca ulaşacağı bir amaçtı. Ohnişi içinse ömür boyu hayalini kurduğu bir şeyi temsil ediyordu. Bizim içinse sadece bir yanıltmacaydı. Siz Kerikov'un planından yararlanarak onun fikrini ve ajanlarını kendi menfaatiniz için kullandınız. Öyleyse Tish Talbot'u Ocean Seeker'dan kurtaran da sendin. Mercer boş yere Seal'ların hala sağ olduklarını ve kendisini kurtaracaklarını umarak Kenji'yi konuşturmak zorundaydı. Sanırım Kerikov tarafından Valeri Borodin'in iyiliği için verilmiş bir emirdi. Ama benim planlarımda ona yer olmadığından müttefiklerim kadını Washington'da öldürmeleri için bazı kiralık katillerle anlaştılar. Pek sayılmaz. Mercer alaycı bir tavırla gülümsemeyi becerdi. Sapasağlam ve iyi.
Sen mi?
Evet.
Önemi yok. Onu daha sonra öldürtürüm.
Nefreti ona umursamaz bir cesaret aşılayan Mercer, bok öldürtürsün dedi. Kenji'nin üzerine atılarak omzunu göğsüne geçirdi. İki adam birlikte arkaya doğru uçarak sıvanın bir kısmını koparmaya yetecek bir şiddetle duvara çarptılar. Mercer Kenji'den bir saniye evvel kendisini toplayarak kendinden yaşlı adamın gövdesine üç sert yumruk attı. Kenji aldığı her darbede bir domuz gibi omurdandı ama yine de Mercer'ın ayaklarını yerden kesip onu fırlatacak kadar güçlüydü. Mercer elinden geldiğince çabuk ayağa kalktı. Kırılmış kaburgaları yüzünden hafifçe öne doğru eğiliyordu. Kenji Mercer'ın üzerine gelirken uğursuz bir tavırla ''Ohnişi'yi öldürmenin bana en büyük zevki tattıracağını sanıyordum ama şimdi senin ölmenin daha da keyifli olacağını anladım.'' dedi. Kenji'nin tekmesi vücudunda kalan gücün her bir gramını kapsıyordu. Öldürücü bir darbeydi. Adamın ayağı havaya kalktığı anda Mercer'da hareketinin göğsünde patlama gibi bir ağrıya yol açmasını aldırmadan arkaya doğru eğildi. Sırtını düzeltirken eli savaş kemerinde asılı olan Gerber bıçağı uzandı. Bıçağın çelik topuzu Mercer'da kalan tüm güçle Kenji'nin ayağına çarptı. Çarpma Kenji'nin hamlesini durdurdu ve ince kemikleri cam gibi tuzla buz etti. Mercer son bir umutsuz hamleyle bıçağı havaya kaldırdı. Su verilerek sertleştirilmiş çelik Kenji'nin karın kaslarını yarıp diyaframının kalın zarını yırttı ve sol akciğerini deldi. Kenji sersemleyerek gerilerken bıçağı Mercer'ın parmaklarından kurtardı. Delirmiş ve paniğe kapılmış gibi gözlerle göğsüne saplanmış olan bıçağa baktı. Ağzından çıkan sözle birlikte kan ve tükürük saçarak "Sen!" dedi. Mercer onun saldırısının ardından yere düşmüştü. Yerden kalkamayacak kadar gücü tükendiğinden Kenji vücuduna saplanmış bıçağı çıkarıp ona doğrulttuğunda kendini savunması imkansızdı. Kenji'den kendisine yaşam veren kanının aktığı hızla vahşilik akıyordu ve hala son kurbanını öldürecek zamanı vardı. Mercer bir tapınakta kurban edilen birisi gibi kolları yanında, bacakları hafifçe aralanmış olarak yerde yatıyordu. Göğsüne doğru inen bıçaktan kaçmak için hareketlenemedi. İlk kurşunun kinetik enerjisi Kenji'nin aşağı doğru hamlesini tamamlamasını engelledi ve onu neredeyse dik olarak durdurdu. İkinci el göğsünde bir delik daha açtı ve kalbiyle delinmiş olan akciğerini parçaladı. Son else kafatasının arkasını havaya uçurdu. Mercer nihayet arkasına dönebildiğinde fena hırpalanmış Seal'lardan birinin kanlar içinde yere düştüğünü gördü. Mercer'ın gücünü toplayıp ayağa kalkabilmesi ve yaralı Seal'a bakması için tam 60 saniye geçmesi gerekti. Adamı sırt üstü döndürdüğünde ağzı bir karış açık kaldı. Bu adam kesinlikle bir Seal değildi. Kuruyup kabuk tutmuş kan maskesinin ardından kimliği bilinmeyen adam sağlam kalan tek gözünü açtı. Spasibo. Rusça konuşulması Mercer'ı bir an şok etti ama sonra anladı. Kerikov.
Hayır.
Adam öksürerek kanlı bir balgamı söküp yere tükürdü. Ben KGB, Departman 7'de Albay ve Ivan Kerikov'un asistanı Evat Lurbut. O domuzu öldürmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim.
Mercer sert bir sesle Kerikov nerede diye sordu.
En son bildiğim Avrupa'ya gitmekte olduğuydu. Şimdi kim bilir? Siz özel Amerikan kuvvetlerindensiniz değil mi?
Ben sizin bütün operasyonunuzu mahveden adamım.
Lurbut acıyla güldü. Sanmam. Hiç kimse bizim yaptığımız planı bozamaz.
New York'taki adamınızın sizinle aynı görüşü paylaşmayacağına bahse girerim.
O siz miydiniz?
Mercer alçak gönüllülükle gülümsedi.
Aslında önemli bir şey değildi ama olay her türlü ilginçliklere, John Dory adlı gizli denizaltılara, insan eliyle yaratılmış yanardağlara, uzun süre önce ölmüş ve harika Lazarus taklidi yapan bilim adamlarına kadar vardı.
Dipnot. Lazarus, Hazreti İsa'nın öldükten sonra dirilttiği adam.
Mercer bu kadar çok şey bilmesi karşısında Lurbut'un gerçekten hayretler içinde kaldığını tahmin edebiliyordu.
Siz küçük şakanızı çözebilmeme yetecek kadar ufak tefek hatalar yaptınız çocuklar.
Mercer elinin parmaklarıyla gösteren NC'nin bir gemisini kullandınız. Bu da siz aşağılık heriflerin onunla birlikte tüm olayı başlattığınız Grand Dam Forex'le olan bağlantıyı kurmamı kolaylaştırdı. Ayrıca Valeri Borodin'i yakından takip etmediğiniz için o da bana beni bu olaya dahil eden telgrafı göndermeyi başardı. Sanırım başarısızlığınızın sebebi için eninde sonunda suçu ona atabilirsiniz. Telgraf olmasaydı hiç kimse hiçbir şeyden kuşkulanmayacaktı.
Hawaii'deki ajanlarınızın size ihanet etmeleri çok kötü oldu. Müttefiklerinizi seçerken onların gerçek amaçlarından emin olmak akıllıca olur. Ohnişi Volkan'dan çok bağımsız bir Hawaii istiyordu. Ve Kenji'nin de o Korelileri ikna etmesinin kendince bir sebebi olmalı.
Mercer silahlarını bulmuştu ve şimdi MP5 Lurbut'un göğsüne çevrilmişti.
Beni öldüremezsiniz.
Mercer kayıtsız bir tavırla "Nedenmiş o?" dedi.
Bir buçuk saat sonra John Dory'ye telsiz mesajı geçmezsem yanardağa nükleer bir füze fırlatacak.
Mercer Lurbut'un vücudunun altına sıkışıp kalmış olan siyah telsizi fark etti. Naylon kayışından çekerek adamın altından aldı ve vücuduna kol mesafesinde tuttu. Heckler & Koch'u askısında sallanmaya bırakıp Beretta'yı çekti. Sonra da zırhlı plastik kabuğuna sakin bir edayla iki el ateş etti. Telsiz kıvılcım ve duman çıkardıktan sonra tamamen kısa devre yaptı. Mercer telsizi Lurbud'un başının yanına attı. ''Başka pazarlık edeceğim bir şey var mı?'' ''Ben KGB'de albayım. CIA için çok değerliyim.''
''Benim CIA'de çalıştığımı varsaymak bulaşıcı bir hastalık galiba. Sen böyle düşünen üçüncü ya da dördüncü kişisin. Çok fena.''
Nişan aldı. Berettasında kalan son mermiyi ateşlerken ''Ben bir jeoloğum.'' dedi. ''Casus değil.''
Mercer yorgun argın galeriden evin ana girişine doğru yürümeye başladı. John Dory'nin nükleer tehdidi konusunda Lurbud'a inanmıştı. Kenji ve onun Koreli müttefikleri bir şekilde Kerikov'a ihanet etmişlerse Rus casus teşkilatının başının bir şekilde intikamını alacağını garantilemiş olduğuna kuşku yoktu. Akla en yatkın olan yöntem Volkan'ı ve Bikinyum'u imha etmekti. 1,5 saatlik zaman kısıtlaması her şeyi son derece zorlaştıracaktı.
Mercer tam salona varmadan önceki son vasistaslı pencerenin altından geçerken bir şekil camlardan geriye kalanları ve pencerenin kolay kırılır düşey kayıtlarını kırarak içeri girdi. Mercer kendisini bir yana atıp nişan almak üzere MP5'i havada döndürdü. Saldırgan yere düşüp yuvarlandı ve bir anda dizleri üzerinde doğrulup tabancasıyla Mercer'ın başına nişan aldı. Mercer saniyeden az bir süre gecikmişti, adam onu kıstırmıştı.
''Sizi korkuttuysam özür dilerim Doktor Mercer. Dışarıdan kim olduğunuzdan emin olamadım.''
Seal'ların lideri af dileyerek silahını indirdi.
''Tanrım!'' Kalbi göğüs kafesinde deli gibi atan Mercer derin bir soluk aldı. ''Korkamayacak kadar taşlaşmıştım.''
Seal'ın üniforması o denli parçalanmıştı ki neredeyse tanınmayacak haldeydi. Omzundaki yara hafifçe kanıyordu. Yüzü toprak ve kurumuş kanlarla boyanmıştı. Duyduğuna kuşku olmayan acıya rağmen bakışları hislerini açığa vurmuyordu.
Mercer durum nedir diye sordu. Muhafızların tamamı öldü. Bina güvenli ama bütün ekibimi kaybettim.
Mercer ayağa kalkarak bunu duyduğuma üzüldüm dedi.
''Görevimiz efendim.
Helikopterle telsiz teması kurun ve pilota arka bahçeye inmesini söyleyin. Bu gece daha yapacak işlerim var.'' Komando helikopterle irtibata geçerken Mercer yemek odasından mutfağa gitti. Yerdeki iki cesedi umursamadan içecek doğru düzgün bir şey bulana kadar 3 buzdolabını karıştırdı. Kirin birası en gözdelerinden çok uzakta olduğu halde rekor denilebilecek bir sürede 2 şişeyi yudumladı. 1 dakika sonra arka bahçede havuzun kenarından geçiyordu. Silah sesleri kesildiğinde Jill Zhu kulübeden çıkmıştı ve Mercer'ın uzun adımlarla arkadaki çimenliğe yürüdüğünü gördüğünde konuk evinin yanında saklanmış durumdaydı. Ana bina Mercer'ın arkasından birkaç yerden yanıyordu. Kıpkırmızı ışık Mercer'ın yüz hatlarını keskinleştirmiş ve kararlı bir görünüm kazandırmıştı. Seeking gürültüyle tesislerin üzerinde belirdi. Eddie Rice helikopteri güvenle indirebileceği bir açıklık ararken insanın gözlerini kör eden projektör malikanenin karşısında hızla hareket ediyordu. Mercer Jill'e uzanıp onu kollarının arasına aldı. Bu arada Mercer'ın kaburgalarının birbirlerini sürtündüğünden haberi olmayan kadın da ona sıkıca sarıldı.
''Her şey yolunda, güvendesin. Kenji öldü.''
Jill kendisini korumak amacıyla toprağın içinde tünel açan minicik bir yaratıkmış gibi başını Mercer'ın omzuna gömdü.
''Jill, seni bir süre burada adamlarımdan biriyle bırakmak zorundayım.''
Jill başını kaldırıp son derece güzel fakat korku dolu gözleriyle ona baktı.
''Beni de götüremez misin?''
''Mercer götüremem. Hala bitirmem gereken çok şey var.'' dedi ve onu şefkatle öptü. ''Bu elimden gelseydi götüreceğimi söylemek için ve geri döneceğimi.''
Mercer Jill'in sıkıca vücuduna sarılmış olan kollarını çözerek Seal'a başını salladı.
Bir şekilde belki Pearl Harbor üzerinden Incheon'la temas etmeye çalışın ve buraya başka bir tim göndermelerini sağlayın. Yerel yetkililerden hiçbirine güvenmeyin ve bu kadını hayatınız pahasına koruyun. Koşarak bekleyen helikoptere gidip kargo bölümüne atladı. Eddie derhal havalanarak helikopteri karanlık ormanın üzerine yöneltti. Mercer kokpitte başına bir kask geçirip hemen mikrofonun düğmesine bastı. ''Bu kaltak ne kadar hızlı gidebiliyorsa o kadar süratle kuzeye uç.'' Eddie helikopteri döndürüp sırıtarak Mercer'a baktı. ''Eşcinsel olduğunu sanmıyorum. Onun için öptüğüm bir kadın olmalı.'' ''O kavganın ortasında kadını nereden buldun yahu?''
''Nereye bakacağını bilmen lazım.'' Mercer kokpitin kasvetli ışığında kıkırdadı. Mutfaktan aldığı son iki birayı açıp birini Eddie'ye uzattı.
Pilot uçarken içmem diyerek ikramı geri çevirdi.
''Ben Federal Havacılık Dairesi'nden ya da Deniz Kuvvetleri'nden değilim, o konuda endişelenme.''
''Eddie iyi bir noktaya parmak bastın.'' diyerek biradan uzun bir yudum aldı.
''Şu SEAL'ların dalış ekipmanları var mı helikopterde?''
''Evet, sorduğuna sevindim. Ben de beklerken adamların eşyalarını karıştırmıştım. Hava tüpleri, regülatörler, maskeler, her şey var.''
''Güzel.'' Mercer pantolonunun cebinden bir kağıt parçası çıkararak Rice'a verdi.
''Bu ne?''
''Nükleer bir savaşı başlatmak üzere olan bir Rus denizaltısının Loran numaraları. Dipnot. Loran numaraları, iki ya da daha çok sayıda sabit istasyondan sinyal şeklindeki yayının zaman farkını kullanarak konumu belirlemeyi sağlayan uzun menzilli seyir sistemi. Mercer Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın verdiği kızılötesi fotoğraflara dayanarak aklından John Dory'nin konumunu hesaplamıştı.
Bu rakamları tuşla ve takip et.
Eddie Lauren rakamlarını Sea King'in navigasyon bilgisayarına girdikten sonra
''Sorun var.'' dedi. ''Oraya gidecek kadar yakıtımız var ama dönüş uçuşuna yetmez.''
''Dönüş uçuşu olmama olasılığı çok yüksek.''
''Eddie böyle söyleyeceğinden neden emindim ben?'' diye omurdandı.
34. Ayrımın sonu. Sayfa 314.